Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor.
Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkileyen her hafta bir başka konuyla ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu cuma İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi'nin yaptığı bir araştırmayı ve sonuçlarını ele almak istedik. Merkezin müdürü Profesör Doktor Murat Şeker hocamız telefon attığımız olacak, canlı yayın konuğumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Dijital Türkiye'den bir hizmeti Ayşe Tarun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Hanım telefon attığımızda. Ayşe Hanım.
Bilal Bey, iyi yayınlar.
Hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Bu hafta hayatımızı kolaylaştıran hangi servisi anlatacaksınız?
Bilal Bey, bu hafta haftanın önemine binaen bir hatırlatma yapmak istiyorum müsaadenizle. Biliyorsunuz hafta sonu seçim var ülkemizde. Ülkemizde bu konuda farkındalığı oldukça yüksek bir ülke. Seçimlerde oy kullanma oranlarımız dünya nezdinde çok daha yüksek oluyor. Kullanıcılara bir hatırlatmada bulunalım müsaadenizle. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yurt içi seçmen kaydı sorgulama hizmeti devlet kapısında ihtiyacı olan tüm kullanıcılar buradan oy kullanacakları yerlere dair ve seçmen kayıtlarına dair tüm bilgileri sorgulayabilecekleri gibi normalde evlerine gelen ama herhangi bir şekilde kendilerinde şu an yoksa seçmen bilgi kağıdını da devlet kapısından indirip kullanabilirler.
Bu çok önemli. Oradan indirip çıktısını alıp kullanabiliyoruz. Seçmen tabii. Bilgi kartlarımız E-Devlet'te var. Çok önemli duyuruydu. Hepimiz için hayırlısı olsun seçimler.
İnşallah. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Sağ olun Ayşe Hanım. Yeni katılan dinleyeceğimiz vardır. Profesör Doktor Murat Şeker hocamız telefon attığımızda. Murat hocam.
Merhabalar Bilal Bey.
Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk.
Hocam şimdi yaptığınız araştırma ve sonuçlarını ele almak istedik. Orada çok çarpıcı bir şey var. Konuya hemen girmek istiyorum sizin o bilgilerinizi almak için. İstanbul'da 5 haneden birinde tek kişi yaşanıyor. Yani toplam konutların %20'si de yalnız yaşanıyor. Yaşam mevcut. Sonuçlardan bir tanesi bu. Tabii programımızın temasıyla da uygun olarak bunun nedenlerini, sebeplerini de konuşacağız. Buradan başlayalım mı hocam?
Tabii ki. Aslında Türkiye çok hızlı bir demografik dönüşüm ve değişim içerisinde. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptığımızda TÜİK verileriyle bu çarpıcı sonuca rastladık. Zaten takip ediyorduk. İstanbul'da bahsettiğiniz gibi şu anda 5 haneden birisinde yalnız yaşıyor. Ne kadar derseniz bu kaç kişi diye baktığımızda yaklaşık 1 milyon insandan bahsediyoruz. Yani 933.764 kişi. Tek hanede yaşıyor. Yani yaklaşık 1 milyon kişi İstanbul'da tek başına yaşıyor. Hı hı. Aslında bu Türkiye'de de aynı. Yani enteresandır. Türkiye'de de 5 haneden birinde, Türkiye ortalamasında da 5 haneden birinde tek kişi yaşıyor. Türkiye'deki toplam tek kişi yaşayan insan sayısı ise 5 milyonu aşmış durumda. Bakın yani 8 yıl önce 3 milyondu bu Türkiye'de. Şu anda 5 milyonu aşmış durumda.
Ha, onu soracaktım hocam. Bu verinin anlamlı veya ne ifade ettiğini anlamak için geçmişe bakalım. Bakmışsınızdır tabii. Diyecektim. Geçen sene ve ondan önce 8 yıl önce yüzde kaçtı hocam bu oran?
Yani şöyle 8 yıl önce %13'lerdeydi. %13-14'lerdeydi. Şu an %20'lere kadar yükseldi. Ve sayısal olarak baktığımızda da %73 arttığını görüyoruz burada. Çok ciddi oranda bir artış söz konusu. Tabii burada biraz da biz İstanbul üzerinde çok çalışma yaptığımız için İstanbul'da peki hangi ilçelerde tek yaşına yaşayan insan sayısı fazla veya bu insanların demografisi nedir? Bunu bir incelemeye çalıştık. Müsaadeniz olsa onunla ilgili birkaç veri de paylaşalım.
Lütfen hocam, çok önemli.
Şimdi bunların bir kısmı TÜİK verisi zaten. Mesela TÜİK verilerine baktığımızda İstanbul'da en fazla tek kişi yaşayan hanenin olduğu ilçe Kadıköy. 62.375 kişi Kadıköy'de tek başına yaşıyor. Bunu Esenyurt izliyor 50 bin civarında. Küçükçekmece, Maltepe ve Pendik geliyor arkasından 40 bin civarında. Hı hı. Tabii bunu nüfusla da ilişkili. Yani bir ilçede veya bir şehirde, bir ülkede nüfus fazlaysa bu sayısal olarak da fazla olacak. Orana baktığımızda yani o ilçe nüfusunun içinde oradaki hane halkı içindeki payına baktığımızda da ilk sırada adalar geliyor %37. Beşiktaş, Şişli, Şile ve Kadıköy takip ediyor. Şimdi adalar ve Şile tabii nüfusu çok az İstanbul'un diğer ilçelerine göre ve genellikle de yaşlı nüfusun yoğun yaşadığı yerler. Ama Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy'ü düşündüğümüzde evet burada da yaş oranı yüksek ama sonuçta nüfusu da yüksek olan ilçeler ve buralarda 3 haneden birinde tek kişi yaşadığını görüyoruz. Şimdi bunlar TÜİK verileri, resmi veriler, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden çekilen veriler, her yıl yayınlanıyor. Bir de tabii bunların demografisine bakmak lazım. Bizim sahada yürüttüğümüz bir çalışmada elde ettiğimiz verileri paylaşmak istiyorum. Yani bu tek kişi yaşayanlar kimler? Hani en önemli sorumuz bu. Çünkü hani kim olduğunu bilirsek bunun nedenini sorgulayabileceğiz. Buna ilişkin varsa yapılması gereken bir önlem ya da bir hazırlık varsa onu yapacağız ya. O yüzden onu inceledik. Burada baktığımızda cinsiyet açısından baktığımızda birbirine çok yakın seyrediyor. Yani normal nüfus ortalaması gibi. Ama yaş grupları açısından baktığımızda %26'sının yani 1/4'ünün 65 üstü yaş grubunda olduğunu.
Emekliler diyebilir miyiz hocam?
Tabii emekliler ya da emekli geliriyle geçinenler diyebiliriz burada. Tabii 65'in altında olup emekli olanlar da var. Ama o yüzden hepsi emekli değil. Emekli olan daha fazladır bundan. Zaten onu da birazdan vereceğim o veriyi de. Tamam. İlginç olan şey burada mesela 18-34 yaş grubuna bakıyoruz. Tek başına yaşayanlar içindeki payı %43.
Oo, yarısı neredeyse hocam.
Neredeyse yarısı. 18-34 yaş arası genç nüfus tek başına yaşıyor İstanbul'da. Bu önemli bir veri. Gelir düzeylerine baktık. İşte bu düzeyleri de düşük, orta, yüksek diye gruplandırdık mesela. Baktığımızda %40'ının düşük gelir grubunda yer aldığını gördük. Yani özellikle işte asgari ücret veya altında, işte burada emeklileri de burada görüyoruz. Veya asgari ücretle yaşamak zorunda kalan insanları da görüyoruz. %55 orta gelir grubu. %6'lık da bir yüksek gelir grubuna sahip insanların tek başına yaşadığını anlıyoruz yaptığımız çalışmada.
Bu hocam buradan şu çıkar mı? Araya girip bir soru sormak istedim. Zorunluluk mu tercih mi sorusunu erkene alsam? Bu gelir durumuna göre o zaman tercih mi acaba diyebilir miyiz? %60'ı çünkü 61'i tercih etmiş gibi.
Şöyle aslında hem zorunluluk hem de bir tercih söz konusu burada. Hı hı. Yani şimdi zorunluluk dediğimiz şey özellikle yaşı yüksek olan emekli seviyesinde veya işte eşini kaybetmiş, hani tekrar evlenmeyi düşünmeyen veya bir yerde bir yakınıyla beraber kalmayı da istemeyen, tercih etmeyen bir kitle var. Bir zorunluluk var orada. Ama bir de tabii tercih söz konusu. Hı hı. Yani sosyoloji değişiyor, yaşam tarzı değişiyor. Bunu zaten yine değiniriz. Çok başlıkta bu önümüze çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'de işe başlama yaşının yükselmesi, evlenme yaşının yükselmesi ve evlenmenin artık olması gereken bir normalitenin dışında değerlendirmeye başlanması. Tabii benim yorumum ama özellikle genç nesilde mesela yine biz üniversite öğrencileriyle bir saha araştırması yapmıştık. Burada sizi hayatta en çok ne mutlu eder diye sorduğumuzda evlenip çocuk sahibi olmak, bir yuva kurmak 4. sırada geldi ve düşük bir oranla geldi. Farklı ülkelerde yaşamak, yüksek maaş, işte mülk edinmek, araba almak, ev almak falan çok daha önüne geçti. Dolayısıyla belli bir düzenli gelire sahip, özellikle gençler için düşündüğümüzde belli bir düzenli gelire sahip çalışanlar açısından eğer evlenmeyi düşünmüyorsa ya da evlenme planı ilerliyor, öteliyorsa tabii ki tek başına yaşam artık bir tercih söz konusu oluyor.
Ama zorunluluk da hiç azımsanmayacak derecede, öyle anlıyorum.
Kesinlikle. Önemli bir kitlede zorunluluk, çünkü şöyle burada şunu da söyleyebilirim. Eskiden bir geniş aile kavramımız vardı. Yani siz bir çekirdek aileydiniz ama sizinle beraber yaşayan üst ebeveynler de vardı. Veya işte bir akrabanız daha vardı. Aynı evi paylaşabiliyordunuz. Böyle bir yaşam tarzı vardı Türkiye'de. Diyelim ki 80'lerde, 90'larda bu yaygındı. Ama günümüze geldiğimizde bunun artık pek olamadığını görüyoruz. Yani bu hem ekonomik sebeplerden hem barınma sorunlarından da kaynaklanıyor. Ama tabii ki bir yandan da tercih, bir yaşam tercihinin, yaşam tarzının değiştiğini de görüyoruz burada. Dolayısıyla yani bu yalnız yaşama meselesi hem zorunluluk, belli bir kesim için zorunluluk, belli bir kesim için tercih.
Hocam siz mutlaka başka ülkelere de bakıyorsunuzdur. Ben onu merak ettim. Örneğin Avrupa Birliği ortalaması veya Amerika ortalaması, onlara göre yukarıda mıyız bu tek yaşamda, aşağıda mıyız?
Şöyle, Avrupa Birliği bizden daha kötü durumda. Eğer yalnız yaşamanın kötü olduğunu düşünüyorsak bizden daha kötü bir durumda. Yani Avrupa Birliği'nde tek kişilik hane oranı toplam hane halkın 1/3'üne
tekabül ediyor
şu anda. Yani bizde 1/5, orada 1/3. Mesela İsveç'te bu yarı yarıya, %50'lik, hatta yarısını da geçmiş. İsveç'te %52'si tek başına yaşıyor. Yine Danimarka, Finlandiya öyle. Almanya örneği %40'larda. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin toplamını düşündüğümüzde 72 milyon insan tek başına yaşıyor Avrupa Birliği'nde. Ki ülkeleri toplamını düşündüğümüzde. Ama mesela Amerika'ya baktığınızda bu oran düşüyor. %14'lere kadar düşüyor. Yani 7'de 1, 8'de 1, 7 hanede 1, 8 hanede 1 tek başına yaşayan insana rastlıyoruz. Ama Avrupa Birliği'nde tabii yaşın da yüksek olması, orada işte doğurganlığın çok az olması, düşük olması, bizden daha düşük olması. Gerçi biz de artık orayla doğurganlık hızımızın düşmesi nedeniyle neredeyse aynı noktalara geliyoruz zamanla ama orada yaşlı nüfusunda giderek artması o sayının da yükselmesine neden oluyor. Ama tabii ki sadece yaşlılık değil, işte o zorunluluk değil, bir tercih de söz konusu. Onu gözlemliyoruz elbette.
Bu arada yeni katılan dinleyicimiz vardır. Profesör Doktor Murat Şeker hocamızla beraberiz. Yaptıkları araştırmaların sonuçlarını analiz etmeye çalışıyoruz. Hocam programın temasıyla çok uygun değil ama onu ben sizden duyduğum için herkesin duymasını da çok istiyorum. Doğurganlık hızımızın inanılmaz düşük çıkması 2023'te özellikle. Biraz böyle kısacık da olsa o bilgileri verir misiniz?
Yani sadece şunu söylesem şu cümle bile yeterli olur. Şimdi nüfus projeksiyonları yapılıyor. Bu nüfus projeksiyonlarında 2050 yılında Türkiye'nin doğurganlık hızının dip noktayı göreceği, 1.60 seviyelerine düşeceği tahmin edilmiş.
Ne demek hocam 1.60 ne demek?
1.60 şu demek, bir kadının toplam hayatında doğurduğu çocuk sayısı. Yani bu tabii ki süratli çıkıyor isterseniz ama bizim mesela ikilerin üstündeydi, üçlerdeydi, sonra ikilere geldi. Burada arzu edilen nokta 2.1'dir. 2.1 olduğu zaman nüfus kendini yenileyebilir. Yani bir kadın ortalama olarak hayatında iki çocuk dünyaya getirirse bir ülkede o nüfus kendini yeniler ve genç kalmaya devam eder. Ama bizde bu şu anda geçen yıl verisi 1.62. Bu yılın verisiyle bu daha da düşecek 1.50'lere belki 1.49'lara kadar düşme ihtimali de var. Hatta dün sanayi odasında bununla ilgili bir panelimiz de vardı. Orada da bahsettik. Dolayısıyla burada çok ciddi bir alarm söz konusu. Doğurganlık hızımızın düşmesi bizim nüfusumuzu yenileyemememiz anlamına geliyor. Bunun sosyal, ekonomik, siyasi birçok sorununu, problemini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Dolayısıyla hani şunu demek istiyorum. 2050 yılı için tahmin edilen, öngörülen o doğurganlık hızının dip noktası 2023'te görüldü.
30 sene önce.
Evet, bunu bu kadar öne çektik ve bu çok hızlı böyle devam ediyor.
Hocam bu yalnız yaşam oranından daha kriz içeren
bir... Ona ayrı bir oturum
yapmak ayrı bir oturum yapmak lazım.
Bu gerçekten de çok önemli bir kriz.
Evet, buradan tüm toplumun her kesimine acil uyarı ne denirse artık ama sizin söylemleriniz ve araştırmalarınızı anlatmanız çok kıymetli. Hocam bu zorunluluk ve tercih mi meselesinden bağlamla nedenleri neler? Yani insanlar yalnız neden yaşıyorlar? Bununla ilgili sonuçlar da var mı?
Yani şöyle bir defa dijitalleşme bir anlamda hani, sizin de direkt gündeminiz oldu. Evet. Biraz ondan bahsetmek isterim. Bu tam bir araştırma sonucu değil ama bizim gözlemlerimizden yola çıktığımız bir konu. Dijitalleşmenin bizi yalnızlaştırdığını düşünüyorum. Yani yaşam tarzının değişmesi, çalışma koşullarının değişmesi, yaşamdan beklentilerin değişmesi oldukça bizi yalnızlaşıyor. Yani burada tabii şeyi bir kenara koyuyorum. Zorunluluk nedeniyle tek başına yaşayanları bir kenara koyuyorum zaten. Hani belli bir yaşa gelmiş. Onlardan zaten bahsetmiyorum ama hani 18-34 yaş arasında olup yalnız yaşamayı tercih edenler neden tercih ediyor diye baktığımızda bizim bazı araştırmalarda şunu görüyoruz. Mesela özellikle bu çağda yani çağımızda yetişen büyüyen nesillerde kendine zaman ayırma konusu çok fazla önceliklendiriliyor. Bu belki de doğru bir şey. Onu da bilmiyorum ama bu zaman gösterecek. Yani mesela soruyoruz çalışma hayatından beklentileriniz nelerdir? Ücret mesela 3. sıraya kadar gerilemiş durumda. Öncelikle diyor ki boş zaman talebi. Ben ne kadar kendime zaman ayırabileceğim? İkincisi sosyal haklar neler olacak? Ek faydalar neler olacak? Dolayısıyla burada bir aile kurmak, çocuk sahibi olmak eskiden çok normal bir davranış ve yaşam türüyken şu an tabii bir yandan çok fazla sorumluluk gerektiren bir iş olarak da görülüyor, algılanıyor.
Bireyselleşme öne çıkıyor çağımızın.
Gençler evlenmiyor, erteliyor, evlense çocuk yapmıyor, yaparsa tek çocukta sınırlıyor. Ve tabii ki bu durumda maalesef içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar tabii ki çok belirleyici oluyor ama ben her zaman bir parantez daha açıyorum orada. Bir yaşam tarzı anlayışının değiştiğini de göz ardı etmemiz gerekiyor. Yani ebeveynler olarak, büyükler olarak buna bu gözle de bakmak gerekiyor. Mesele elbette ki çok büyük ölçüde ekonomik koşullara dayanıyor ama bir yandan da birisiyle yaşamı birleştirme fikri artık eskisi kadar cezbedici olmadığını düşünüyoruz. Yapılan çalışmalarda bize bunu gösteriyor biraz.
Sanki hocam sonuçlar da bunu biraz doğruluyor gibi şey dediniz bize. Kadıköy, Şişli, Beşiktaş gibi yerlerde yalnız yaşam artıyor. İstanbul üzerinde konuşacak olursak. Burada çalışan nüfusun, beyaz yakalıların oturduğu semtler olarak merkezde. Evet.
Ya mesela uzaktan çalışmanın da ben bunda etkili olduğunu
etkili olabilir. Yani, onu soracaktım.
COVID'le mesela beraber siz de soracaksınız anladım. Uzaktan çalışma meselesi yalnız yaşama tercihinde dolaylı olarak etkiliyor bence. Mesela Amerika'da yapılmış bir çalışma var. Burada çalışma saatleri ve ücretler artmasına rağmen özellikle bu COVID'den sonraki dönemden bahsediyorum. İşte uzaktan çalışma falan filan yaygınlaştırılıyor. Ama verimliliğin düştüğü gözleniyor. Çünkü bir yalnızlık salgını olduğu, yani o sosyal izolasyon nedeniyle, yani sürekli her şeyi dijital ortamda çözmek, dijitalleşmeyle beraber evden, uzaktan çalışmaya tabi kalmak, o sosyal izolasyonunu maruz bırakıyor insanları. O yüzden benim kişisel görüşüm, yani tamamen uzaktan çalışmanın bir defa kesinlikle olmaması gerektiğine dair. Yani burada bir hibrit model en az bir gün bu iki günde olabilir ortak çalışma alanlarında iş arkadaşlarıyla birlikte çalışma hayatında yer alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sosyal izolasyon başka sorunlara neden oluyor. Yani hani bu yalnız yaşaman evet bir tercih belli bir düzenli gelirle bu sürdürülebilir hale getirilebiliyor. Ama bunun başka sosyal sorunları başka sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
Sizi destekleyecek bir şey söyleyeyim hocam. Geçen hafta Dell ve IBM iki büyük elektronik firması diyelim. Tüketici elektroniği, kişisel bilgisayar, kurumsal bilgisayar üretici firma. Uzaktan çalışanlara terfi vermeyeceğini açıkladı. Hani işe dönmelerini zorlaştıracak, kolaylaştıracak, evden uzaktan çalışmalarını engelleyecek mekanizmaları evreye sokmaya çalışıyorlar sanırım.
Evet. Evet kesinlikle.
Böyle bir bilgi var. Onu da sizinle paylaşmış olayım. Belki hocam dijital işlerin, yeteneklerin işte yazılımcılık olsun, tasarımcılık olsun bu tip hani bundan 30 sene 40 sene önce olmayan işlerin de şimdi günümüzde artık olması ve bayağı hem sosyal haklar açısından hem itibar açısından iyi karşılıkların olması da yalnız yaşam için nedenlerinden biri olabilir mi?
Tabii ki olabilir. Yani bütün bu dijitalleşmenin getirdiği hususlar bizi yalnız yaşamaya itebilir. Ama burada önemli olan şey şu bence. Yani yalnız yaşamak sizi bir yalnızlığa doğru götürüyorsa burada sorunlar başlıyor. Bu önemli. Yani yalnız yaşamak bir tercih ama sizi yalnızlığa götürüyorsa, yani yalnız yaşarken de siz sosyal faaliyetlerden uzakta kalıyorsanız, kendinizi bir eve hapsediyorsanız bu gerçekten önemli bir sorun. Bir yerde okumuştum. Diyor ki günümüzde yalnızlık artık yeni yoksulluktur. İyi beslenmiş insanların açlığı olarak tanımlanıyor. Hmm, yani güzelmiş. Gerçekten güzel bir söz. Hoşuma da gitti. Burada da yer vermek istiyorum. Dolayısıyla bu durum bazen gerçekten de ruhsal sorunlara, başka nedenlere işte Japonya'ya bakıyorsunuz. İntihar oranları oldukça yüksek ve bunun da yüksekteki paya baktığımızda yalnız yaşayan insanlarda çok yüksek olduğunu görüyoruz.
Ben şeyinizi önemli izlemiştim hocam. Doğurganlıkla ilgili araştırma sonuçlarını açıkladığınız programımızda bu doğurganlık yani yaşlı nüfusun o çok başlığı etkilediğini hatta Güney Kore'de yaşlı nüfusun çoğalmasından dolayı mahallelerdeki şehirlerdeki birçok hastanenin okulun hastaneye çevrildiğini söylemiştiniz. Çok çarpıcı bir etki sonuçtu.
Kesinlikle. Yani şu an mesela kreş diyoruz, çocukların eğitimi diyoruz çok önemli ama bundan 20 yıl sonra, 30 yıl sonra o kreşlerin ve ilkokulların belli mahallelerde artık sağlık merkezlerine ya da yaşlı bakım merkezlerine döndüğünü göreceğiz hep beraber.
Hı hı. Bu yalnız yaşamanın hocam siz başka ülkeleri de hani bunlar nedenler ve ortaya çıkan fotoğraf. Sonuçları neler olur? Veya karar vericilere, karar alıcılara bugün hem merkezi yönetim hem yerel yönetim hazır seçimler de var önümüzde. Evet. Ne öneriyorsunuz yani?
Yani şöyle mesela dünyaya baktığımızda Japonya'da Yalnızlık Bakanlığı vardı. 2021 yılında işte kurulmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da İngiltere'de de böyle bir bakanlık kuruldu.
Evet.
Yalnızlık Bakanlığı. Bu özellikle tabii yaşlılara ilişkin, yaş almış kişilere ilişkin kurulmuş bir bakanlıktı. Şimdi bir defa demografik olarak iki konuyla karşı karşıyayız. Bir yalnız yaşayan hanelerin sayısı hızla artıyor. Önde duramıyoruz genç veya yaşlı. ve yaşlılık oranı giderek toplum içinde yükseliyor. Ben bulunduğum her ortamda, yerel yönetimlerle özellikle çok çalışıyoruz, bakanlıklarla çalışıyoruz. Diyoruz ki tabii onlar da farkında ama uygulamalar önemli. Yaşlı nüfus için kamu politikaları üretmemiz gerekiyor. Özellikle sosyal güvenlik politikaları burada önem arz ediyor. Dolayısıyla bizim mesela bir belediyeyle yaptığımız konuşmada dedik ki yaşlılara için bir şeyler yapın. Yani onların sosyalleşmesi için. Yani sadece cami, kahvehane ikileminden kurtarıp, yani ya camiye gidiyor ya kıraathane gidiyor ya gitme beraber gidiyor. Ama bir sosyalleşme alanı çok dar. Onlara ilişkin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu aslında yerel yönetimlerde de görebiliyoruz. Yerel yönetimlerde de özellikle bu anlamda aksiyon alımını görüyoruz. Bir de şu anda içinde bulunduğumuz bir emeklilik krizi var hepimizin evet, gözlemlediği. Evet. Buna ilişkin de hem merkez hükümetin hem yerel yönetimlerin yine hem de kamu kurumlarının çeşitli başlıklarda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Elbette ki bunlar belli kısıtlar, belli bütçe kısıtları altında gerçekleşiyor ama bakış açımızda bakış açısının bir defa değiştirilmesi, bakış açısının yani yaşlanan, şunu söyleyeyim artık Türkiye hani genç ülkeydik, genç ülkeye geçtik, yaşlı ülke olduk. Bu yıl çok yaşlı ülkeler sınıfına girdik oranımızla. Yani biz halen çok genç gibi görüyoruz ülkemizi ama ciddi anlamda hızla artan, çünkü yaşam süresi yükseldiği için yaşlı nüfusun oranı artmaya başlıyor. Dolayısıyla yaşlılık politikaları gündemde tutması lazım. Yalnız yaşamayı tercih edenler için ise onların sosyal hayattan kopmamasını sağlayacak yapıları, kurguları inşa etmek gerekiyor. Sosyal ağların kuvvetlendirilmesi için hem mekansal hem mekansal olmayan sağlıklı güvenilir altyapıların geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü kişiler, bu yalnız yaşayan kişilerin, gençler açısından bahsediyorum ve tercih olarak yalnız yaşamayı tercih edenler için boş zamanlarının değerlendirebileceklerini, o boş zaman taleplerini iyi değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarına, kültürel sanatsal aktivitelere, spor alanlarına ihtiyaçları var ve buna eşit ve adil bir düzeyde ulaşmaları gerekiyor. Yani orada da bir fırsat eşitliğinin yaratılması gerekiyor. Bazı ilçelerde ulaşılabilirken bazı ilçelerde ulaşılmıyorsa burada bir takım sorunlar başlıyor. O yüzden bu gözle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum.
Hocam çok önemli bilgiler verdiniz ama süremizin sonuna geldik. Şeref verdiniz hocam.
Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Sağ olun
hocam. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Murat Şeker'le yaptıkları araştırmaların sonuçlarını analiz etmeye çalıştık. Bizim programımızın teması çerçevesinde. Bu programımızın kaydını yarın itibaren YouTube ve podcast kanallarımızda bulabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.